أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة أتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض Lokman suresiyle beraberiz ve 20. ayet. Buraya kadar 19 ayetin hayatımızı düzenlediğini varsayarak 20. ayete başlamamız gerekiyor. Zaten şu yaşadığımız fani dünyada biz bu kuralı hep kabul etmiyor muyuz? Tavayı koyduğunuz farz edilir de içine yağ dökersiniz. Çay demlenmiştir de servise hazır edersiniz. Demlikte vardır da çay bardağına aktarırsınız. Elinize aldığınız su bardağında su vardırsa ancak o zaman içersiniz. Yani öncesini varsayarsınız da üzerine bina edersiniz. Üçüncü sıra tuğla döşenmişse dörde başlarsınız. Havanın tepesinden bina yapılmaz ki. 19 ayet bitmiştir de 20. ayete başlarsınız Lokman suresinde. Ama Lokman, Ankebut'tan sonra Rum bitmiştir de başladığınız bir suredir. Ya da Nas'tan başlamışsınızdır. Bu sefer de bu kaçıncıdır okuduğumu bilmediğim, Kur'an'ı okuduğum seferlerden biri olarak bu sefer de oradan başlasam dediğiniz için. Ya da belki 10. yılınızda, belki 13. yılınızda bir de Kur'an'ın geldiği zamana göre sırasında okusam dersiniz. Yani bir altyapısı olur. Değilse cımbızla şeker gibi, öncekiler yokmuş gibi, sadece istediğiniz yerden, daha doğrusu bir sosyal baskıyla, bir ekonomik baskıyla, bir siyasal baskıyla o ayeti öğrenmeye çalışır. O ayetin önü sonu yokmuş zannederseniz, ne öğrendiğinize ayet derler, ne uyguladığınıza din. Çünkü yarın hesaba çekileceğiz. Meseleyi böyle ortaya koymaya çalışınca, kendiliğinden sözler geliyor ortaya. Yani söyleyin, Kur'an'ın herhangi bir bölümünü, öncesi ve sonrası yokmuşçasına, ben bunu öğrensem diye onun huzuruna gitseniz ne der Kur'an size? Ama benim bir de şu parçam, bir de bu bölümüm var demez mi? Sen şunu öğrenmiş, şunu da duymuş farz ederek söylüyorum diye ön şartlı size bilgiler sunmaz mı? Haydi isterseniz cesur olun, ne kazanacaksanız. Karışma sen o işe deyin Kur'an'a. Sen bana bu dediğim bölümü haber ver tamam. Onun dışında seni ilgilendirmez deyin bakalım. Nasıl yani? Hani birisi gelse, siz ve siz gibiler aklı başında adamlara, sorsa hazır bulmuşken diye, dese ki ben annemi öldürmek istiyorum. Benden namaz istiyor sürekli. İslam istiyor, Kur'an istiyor. Namuslu, iffetli yaşamak istiyor, ben onu öldürmek istiyorum. Söyleyin siz aklı başında Müslümanlar mısınız öyle dediler. Kama mı kullansam, yoksa tabanca mı? Gülmeyin, adam ciddi. Çünkü biri daha ekonomik, ama diğeri daha az can yakıcı, daha otomatik. Yani işte öyle sorsa ne dersiniz, sen öldürme dersiniz. O dese ki ben bunu sormadım ki size, siz sorduğum bölüme cevap verin sadece. Ama siz yine doğruyu söylemek zorundasınız. Dönelim asıl konumuza. Açtınız Kur'an'dan bir bölüm okumaya başladınız. Bu güzel. Ama seçmediniz. Ya da sadece burası beni ilgilendirir demediniz. Bir bölüm okuyacaktınız. O gün öyle işte, hani elinize bir oyuncak almak yerine, bir gazete parçasına dalmak yerine, ya da işte o günkü dünyadan haberdar olmak yerine, vahiy ile ilgi kurmak anlamına alıverdiniz bir bölümünü, bir bölümün bir parçasını, yani bir ayet ya da bir ayet grubunu okumaya başladınız. Mübarek olsun. Ben onu sanki camide imamın arkasında sen nerenin okunacağını bilmeden dinlediğin pozisyon gibi düşünüyorum. Gittin sabah namazına, hoca başladı bir sureden bir bölüm okumaya. Peki ama sen orada kalmamıştın. Hatta sen orayı 3 yıl öncesinde planlamıştın da 5 yıl sonraya ancak sıra gelecekti. Çünkü gücün yetmemişti, başka surelerdeydin. Mahallede birileriyle, hanımınla birileriyle, kocanla birileriyle, yani bir yerlerle beraberdin sen ama henüz daha o sureye sıra gelmemişti. O zaman güzel olsun, onunla beraber de burayı okursun. Ama yok, eğer öyle değil, ben Kur'an'la beraberliğimi ben belirlerim, o benim sorduğum bölümleri söylesin. Mesela ayetlerin sonları beni ilgilendiriyor, sadece sondaki bölümler, işte onları incelesem, ya da surelerin ilk ayetleri, ya da son ayetleri, ya da taşla ilgili ayetler, toprakla ilgili ayetler, gökle ilgili, yerle ilgili ayetler, Musa'nın asasıyla ilgili, ya da Musa'nın 7 beyzasıyla ilgili ayetler beni ilgilendiriyor diye, eğer insanlar kendileri kendilerine göre bir din öğrenim konumu belirlerlerse farklı düşünüyoruz. İnna Allahe yahkumu beynehum fi ma hum fihi yahtelifun, yani gün olacak, bir de toprağın altı yaşanacak, sonra yeniden diriliş ve Allah ihtilaf ede geldiğimiz şeyleri hükme bağlayacak. Bakalım hangisi doğruymuş. Lokman 20. ayetteyiz. Elem terav. Görmüyorlar mı? Baksanıza, görmüyor musunuz? Hiç düşünmediniz mi? Kafanız çalışırdı aslında, öyle yaratmıştım sizi. Bu işe hazırdınız aslında. Şöyle bir nezaret edin, bir bakıverin, bir düşünün. Yani bu konuda bir görüşünüz yok mu? Fikriniz yok mu? Düşünceniz yok mu? Ennallâhe sakhara lekum. Allah ki kesinlikle işte size ma fis semavati ve ma fil ard, bütün göklerde ne var ne yoksa hepsini ve yeryüzünde olanların tümünü tamamını sizin emrinize amade kılmıştır. Böyle deme adet olmuş sahara kelimesiyle ilgili. Yani bizim emrimize amade olunca, ey yıldız gel buraya, gelmiyor ama mı diyeceksiniz? Su şöyle aksan ya, sonra dur biraz, bana lazımsın, yazın gerçekten ihtiyaç hissediyorum, hepsi gitmesin, az biraz bekle burada, bulut sen de biraz sonra gel, ağaçlar, neden hep böyle yeşil yaprak, rengarenk çiçeksiniz, tam tersi olsun, yapraklar rengarenk olsun, çiçekler yeşil, sahi neden hiç yeşil çiçek yok düşündünüz mü? Öyleyse onlar bizi dinlemiyorlar. Ama neden peki Allah sakhara leküm demişti, yani sizin emrinizi amade kıldı sözü o zaman emrimiz altında değil, bizim işimiz gereği, yani dinimiz gereği var kılındı demek olsa benim daha çok hoşuma gidiyor. Yani gök ve göktekiler, yer ve yerdekiler, benim işim vardı ya, din işi, dine emir diyordu İslam dini. Yani mesela men ahdese fi emrina hada, şu bizim işimizde, şu dinimizde kim ki sonradan uyduruk şeyler ortaya koyarsa diyordu sallallahu aleyhi ve sellem ya, işte emir öyle. Veya Kur'an'da festakim kema umirte, iş neyi gerektiriyorsa, din neyi gerektiriyorsa öylece onun gereği gibi ol emirleri vardı ya, işte bu bizim emrimiz dediğimizde, bizim işimiz dinimiz anlaşılsa gerek ki göktekiler ve yerdekiler bizim dinimiz için, dini yaşayabilmemiz için var kılınmıştır. Hatta meleklerin dünyasını çok yakın tanımıyorum. Yani onların kimileri dünyada, kimileri birinci, ikinci kat semada, kimileri arşı taşıyan melekler olarak kürsinin de üzerinde yer almışlar gibi basit sati bilgilerimiz var. Çünkü Cenab-ı Hak ki biz inşallah onlardan olalım, yeryüzünde bir Adem oğlunu, bir Müslümanı sevdi mi, Cebrail aleyhisselamı çağırır, ona haber vermiş, ben falanı seviyorum diye. O da gök ehline haber verirmiş, Allah falanı seviyor, haberiniz olsun. Onlar da yer ehline, yerdekilere haber verirmiş. Yani yerdekiler hem insanlar ama hem de galiba yerde görevli melekler idiyse, onların da onu sevmeleri gerçekleşirmiş. Sonra insanlar da severmiş onu. İşte böyle haberler nedeniyle sanki melekleri gruplandırdık. Şimdi buna göre gökteki melekler ve yerdeki melekler arşı taşıyanlar değil ama, yani göktekiler ve yerdekiler de Adem oğluna yönelik görevle görevlendirilmişler. Yoksa hani şu ta Adem aleyhisselamın babamızın yaratıldığı dönemde hani Allah meleklere emretmişti, işte Adem secde edin ona demişti ya, bunu biraz da öyle mi anlasak? Yani Adem'e doğru olun, göreviniz ona yöneliktir bilin, onun için vahiy göndermekten, onun canını almaya, onun adına rüzgarla, karla ilgilenmekten, onun adına su üfürmeye kadar büyükleriniz ve diğer koruma melekleriniz, yazma melekleriniz, her şeyi zaptu rapt altına alma melekleriniz ya da mezarda hatta sorgulama meleklerinize kadar sizin görevleriniz Adem oğluna yöneliktir. Ey melekler mi demişti ki Allah? Onlar da kabul ya Rabbi, bizi nerede istihdam edersen biz aynen boyun bükeriz. Senin dediğini dinleriz, secde makamındayız. Biz isyan ve itiraz etmeyiz ya Rabbi mi demişlerdi acaba? Ne dersiniz? Yani o bölüm bir ayrı ama bütün göklerde ve yerde olanlar bizim emrimize nasıl amade olur? Bizim Müslümanlığımızı yaşamamız için yaratıldığımız atmosferin bunlar dekoru olmasın. Yani işte bütün bir kainat benim imtihan salonum. Güneş var bir kenarda, asmış Allah, hareket halinde de üstelik, nasıl da takılı kaldığı yerden mi oynuyor, altına bilyalı teker mi koymuş gidip geliyor bilmiyoruz. Ama bir gidiş geliş var, yani bakıyorsunuz doğuda şöyle az biraz tepsi gibi kocaman oluncaya kadar doğdu doğacak derken, bir bakmışsınız tam tepeye gelmiş, sonra yeniden batmak üzere bir ucu kaybolmuş hatta derken tümü kayboluyor. Efendim dünya mı dönüyor, güneş mi acaba? Yani o ayrı bir konu, onu inceleyenler incelesin. Ama ben gördüğümü söylüyorum, söyleyin. Güneşin önce birazı, sonra tamamı görünüp tam tepeye geliyor, sonra batıyor mu? Peki bu benim emrimde mi? O işte benim için yapıyor bu işi. Bana hayatı anlatmak için yapıyor, benim kulluğum için yapıyor. Haydi acele et diye ışıklarını gönderiyor. Bak biraz sonra doğacağım, o zaman sabah namazının vakti geçer, hadi çabuk ol diyor. Doğar doğmaz mesai başlasın. Hadi çalışmanız, çabanız başlasın. Maişet temin derdinizden ön hazırlıklarınıza başlayın. Kuşluk vaktine kadar daha bir yoğun Allah'la diyaloğunu sürdürün. Akşama kadar sizi ayakta tutacak, sizi çökertmeyecek ya da sizi helake sürüklemeyecek bilgiler alın, vahiyle daha bir bütünleşmeye çalışın. Sonra tepeye gelince namaz vakti geldi, çabuk olun diyor. Şöyle biraz kaydı da cisimler gölgelerini üç katına çıkardıklarında, aman ha çabuk olun, şimdi bundan sonra söylediğiniz yalan tüm bir günlük hayatınızı ortadan kaldıracaktır, dikkat edin diyor belki. Aman ikindi namazına çok rahatlıkla kaçırabilirsiniz, vazgeçmeyin, sıkı tutunun, akşam olunca her şey bitecek, bir günlük çalışmanıza son verin. Güneş batınca mı? Bizim güneşlerimiz batmıyor mu, öyle mi? Devam ediyoruz galiba, biz saatli mi çalışıyoruz? O ayrı bir konu ama Allah işte güneşi, denizleri, dağları, ormanları, hayvanları ama rüzgarları, kum tanelerini mini minnacık ama kocaman kaya parçalarını hep bizim kulluğumuz için var etmiştir. Göktekileri ve yerdekileri. Bunları o kadar çok yayıvermiş ki yeryüzüne ve esba aleyküm ni'amehu zahiraten ve batine. Apaçık nimetler ama gizliden gizliye, sonradan sonraya haberdar olduğunuz içten içe nimetler. Ne demek ki? Pek anladım sayılmaz. İfadedeki zorlanmam da bunu göstermiyor mu? Ama anlayanı da görmedim belki de. Çünkü öğrenmeyi isterdim. Yani Kur'an-ı Kerim bu zahir ve batın kelimelerini farklı yerlerde kullanmış. Birleştirme imkanımız yok. Mesela günah için kullanmış Allah. Günahın hem zahiri olurmuş hem de batını. Yani nasıl olur acaba? Zahir günah ve batın günah. Evet, her iki çeşidi de mümkün. Günah konusunda belki biraz anlamaya çalışıyoruz. Yani bir günah kavramını siz kafanızda ciddiye alın, düzeltin, değiştirin, ayarlayın. Onun hem günahı yani açığı hem günahı ama kapalısı olurmuş. Peki başka bu zahir ve batını nerede gördük biz kitabımızda? Bir de Hadid suresinde görmüştük, hatırlıyoruz. Yani Allahu Teala hem zahir hem batındır. Kendisini de böyle anlatıyor. Bakın, bir günah zahir ve batın olurmuş. Bir de Allahu Teala zahir ve batındır. Bir de kıyamet gününde hesap kitap ortamında, hani münafıklar ve müminler de arayı açınca, müminler şöyle nurlarıyla ayrılıp gidince bir sur gerilecekmiş aralarına. Birdenbire bir sur oluşacakmış, bir sur peydah olacakmış. İşte o surun da bir kapısı varmış. Batınuhu fihir rahme ve zahiruhu min qibelihil azab. Yani bakın, bir de orada surun zahir ve batını var. Bir de burada nimetlerin zahir ve batını varmış. Bunlar herhalde ayrı ayrı iç ve dışlar olsa gerek ki nimetlerin böyle bir apaçık olanı, herkese zahir olanı, herkesin bilebildiği, kimsenin düşünmeye ihtiyacı olmadan fark ettiği nimetler, bir de içten içe nimetler. İç içe gömülmüş nimetler, perde perde arkası nimetler, kat kat nimetler, katmerlenmiş nimetler vardır belki de. Yani dıştan birini kaybedin, içteki nimet açığa çıkıyor. Onu da kaybettiğiniz bir an yaşıyorsunuz, arkasında bir nimet daha varmış, onu anlıyorsunuz. Bir nimet daha kaybediyorsunuz, bir kat daha, bir katman daha, bir katmer daha çıkıyor karşınıza. Böyle içten içe nimetler, batıni nimetler. Peki ya dışımızda, hani derimizin üstünde, saçımızın kenarında, gözümüzün üstünde, göz kapağımızın üstünde nimetler ya da üzerimize aldığımız elbise nimetleri, hemen oturduğumuz dışımızda yer alan koltuklar, kanepeler, makamlar, mevkiler nimetleri ya da havalar, sular nimetleri, üstümüzde bulutlar nimeti ya da yıldızlar nimeti, yanında dağlar, taşlar nimeti veya tabakta yemek nimeti, elimizde ekmek nimeti, kenarda meyveler nimeti, ağaçta yiyecekler nimeti veya yeryüzünde, gökyüzünde nimetler var. Bunlar dışımızda ama aldınız, yediniz, içinize aldınız, içinizde nimet oluşturdu onlar. Kalbiniz, damarlarınızda kanınız, ciğeriniz, havanız, böbrekleriniz, iliğiniz, etiniz, kemiğiniz, hepsi bir nimet. Ama bunlar elle tutulur nimetler hep. Yani hepsine zahir desen bir anlamda, bir de batın olanları var. Geçinme nimetiniz, dostluk nimetiniz, sizi seven birisinin olması nimeti, onunla bütünleşme nimetiniz, ona dert yanma nimetiniz, seni anlayan birinin varlık nimeti, başka nimetler de var mı? Elle tutamayacağınız, gözle görmediğiniz ama belirtilerini fark ettiğiniz, duyduğunuz, duyumsadığınız nimetler var mı? Daha iyisini söyleyelim. Kur'an'la tanışma nimetiniz, İslam'la bilişme nimetiniz, cenneti özleme nimetiniz, cehennemden korkma ve ürkme nimetiniz, bütün bunlar nimettir elbette. İman nimeti, Kur'an nimeti, zaten Duha suresini hatırladım da Cenab-ı Hak diyordu ki ve emma bi ni'meti rabbike fehaddis. Rabbinin nimetlerini konuş. Elma armut gibi nimetler, ateş su gibi nimetler. Peki ama peygamberlik de ayrı bir nimet. Yani Kur'an bize peygamberliği de nimet olarak anlatmış. Öyleyse peygamberlerle birlikte olma nimeti, onları tanıma nimeti, Kur'an özellikle nimet ve üzerimizdeki nice nimetler. Buna rağmen ve minennas, insanlardan kimileri var ki men yücadilü fillah, bu bir kalıptı daha önce galiba söylemiştim, ve minennas, ama buna rağmen kimileri sadece Kur'an'da bir yerde iyiler için kullanılmış, gerisi hep her şeye rağmen, her güzelliğe rağmen, bütün imkanlara rağmen kötülüğü seven insanlar için kullanılmış. Ve minennas, insanlardan kimileri var ki men, onlar yücadilü fillahi bi gayri ilmin ve la huden ve la kitabim ve la kitabim münir. Allah konusunda Allah'la ilgili hem bilgisi yok, hem ilmi irfanı yok, hem hidayet bulamamış, hem o konuda aydınlatıcı bir kitabı yok, hem de tartışmaya giriyor, mücadele ediyor. Buna rağmen Allah'tan korksunlar. Ama zaten onun hakkında tartışıyorlar. Men yücadilü fillah, Allah hakkında tartışanlar, mücadele edenler, Allah'ın Rab ve ilah oluşu gerçeğini görmezlikten gelme savaşında başarı umanlar, Allah'ın yasa ve yazgılarını kendilerinkiyle mukayese etmeyi şiddetlenenler ve bunu mücadele konusu yapanlar. Ama ilimleri yok, ama bilgiden yoksun, bi gayri ilmin, yani evet Allah konusunda tartışır Müslüman bazen. Çünkü karşıdaki sadece diyelim falan suredeki ayetleri bilir de, belki diğer surelerdeki ayetleri de bilince elbette o zaman tartışacaktır. Ama Allah senin dediğin gibi söyleyen Allah, ama bak bir de böyle böyle söyleyen Allah diyecektir. Ve lahuden, bir hidayete de ulaşmamış bu konuda. Cennet yolunda değil, Allah yol göstermemiş ona. Yani dalaletten çıkışını Allah gerçekleştirmemiş. Bizzat cennet yolunda ilerlerken Allah'ı öylece tanımışken buna dayanarak tartışmıyor da üstelik. Ayrıca وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ, bir de nurlandırıcı bir kitap, bir yasa ve yazgıdan haberi yok. Sanki, bana öyle geliyor tabii, ben neyim ki? Elbette ben de ondan söylüyorum, bana öyle geliyor diye. Değilse din diye söylemeye cesaretim yok. Anladığımı söylüyorum. Sanki bu ayet nedeniyle Kur'an'a dayalı olanlar, yani ilim sahibi olarak, Kur'an sahibi olarak, hidayet üzere olanlar, dalaletten kurtulmuş olarak ve de kitab-ı müniri olanlar, kitab-ı mübini olanlar, yani Kur'an'ın sahibi olanlar, Kur'an'dan, kitaptan, kitabeden, yazıttan, yazgıdan haberi olanlar, nur dolu, aydınlık dolu bir kitabın bilgisine sahip olanlar, bunlardan yoksun birileri Allah hakkında tartışıyorlarsa, işte bunlara dayanarak Allah'ı anlatmalılar. Öyle değil bak dostum. Bak sen Müslümansın üstelik ve Allah hakkında söz söylüyorsun. Öyle değil bak arkadaş. Bak aynı toplumsal ortamda yaşıyoruz. Bak sen Allah konusunda söylediklerinde yanılıyorsun. Öyle değil bak adam. Ey Ademoğlu, bak sen Müslüman olmaya hazır yaratılmıştın. Sen hatırla, sen Allah konusunda dediklerin yanlış. Öyle değil Allah. Allah kendisini öyle tanıtmıyor. Biz onu onun dediğinin dışında tanıyamayız diye böyle bir tartışmada taraf olacağız galiba. Çünkü adam eğer bilgisizce, hidayetsizce, yani nurlanmış, nurlandıracak bir kitap olmaksızın tartışıyorsa, bu yasaksa, bizimle tartışması ortamında bunlara dayanarak vahiy gündemde tutmak zorundayız. İşte Allah'ı anlatmak budur benim bildiğim. Yani Allah kendisini kitabında nasıl tanıtmışsa ve peygamberine izin verdiği kadarıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nasıl öğretmişse Allahu Teala'yı, biz de onu öylece bileceğiz ve bunu net ortaya koyacağız. Ey insanlar, bunu böyle anlayın diyeceğiz. Nasıl bilen olduğunu, yani bilen olduğunu, güçlü ama nasıl güçlü olduğunu, yaratan fakat nasıl yaratan olduğunu, gören ama nasıl gören olduğunu, ya da konuşan ama nasıl konuşan olduğunu bilmediğimizi, ancak o bize nasıl tanıttıysa kendisini, ne kadar öğrettiyse o kadar tanıyabileceğimizi, aslını ve esasını, künhünü bilemeyeceğimizi ama Rab ve ilah olarak bileceğimizi, bizim dünyamızda ilahımız yani Tanrımız, mabudumuz olduğunu, ondan başka hayatta hiçbir mabud tanımayacağımızı açık, net delillerle, ilimle, yani Kur'an'la, ayetlerle, hidayetle ve nur dolu, nurlandıracak, aydınlık bir kitapla anlatacağız. Ama bu insanlara ve izâ gîle lehum, açık ve net ifadelerle, tüm bilgi ve belgelere dayanmış biçimde haklı, ittebi'u deseniz mâ enzelallah, işte Allah bunu indiriyor, işte Allah bunu gönderiyor, Allah bunları söylüyor size deseniz, galu, derler ki, bel nettebi'u mâ vecedna aleyhi âbâena, ya öyle mi, Hayır ama yani biz babalarımızı ne üzere bulmuşsak, babalarımız nasıl yaşıyor idilerse biz onlar peşinde gitmeye razıyız, onlara ittiba eder, onların dediğini dinleriz diyorlar. Allah da soruyor. Evvelev kâne şeytanu yad'uhum ilâ azâbis-sa'îr. Peki ama ya babaları ve babalarından dolayı kendileri şeytanın çılgın bir azaba, korkunç bir ateş azabına, cehennem azabına çağırdığı insanlarsa, buna rağmen devam edecekler mi iddialarına? Ya babaları bilmiyorsa, hidayet üzere değilse, başka ayetler öyle diyordu çünkü. Bu bir kalıp, Kur'an'da zaman zaman karşımıza çıkıyor. Gelin ey insanlar Allah'ın kitabına, gelin ey insanlar Muhammed Aleyhisselam'a, yani Peygamberin sünnetine ve kitaba gelin denildiğinde insanlar ya evet diyecekler, koşup sarılacaklar, ya hayır diyenler, kaçanlar iki ana grupta değerlendirilmiş Kur'an'da. Bir, yok hayır biz babalarımıza uyarız. Ya da birileri veya sudduna anke sududa, bir de öyleleri var. İsterseniz Nisa suresine bir bakın. Yani siz onları kitaba ve sünnete çağırdığınızda çözüm mü çare mi, hayır ama başka yok dediğinizde, gelin bütün problemlerinizi bununla çözün, hayatınızı buna bindirin, hayatınızı buna bina edin denildiğinde adamlar diyorlar ki hayır, babalarımız ne dediyse. Bizim babalarımız, burada yani Kur'an'ın bu bölümlerinde baba denilince annenin kocası anlaşılmaz, bunu baştan bilelim. Ya kim anlaşılır? Baba adamlar vardır ya, toplumun babaları, piyasanın babaları ya da takımın babası vardır, baba adamdır, mahallenin babası vardır, can adam, baba adam, babacan adamlar vardır. İşte öyle, yani fikir babaları demektir. Fikren toplumu yönlendiren insanlar demektir. Onlar bugüne kadar ne yaptılarsa biz de onların peşinde gidip hidayet bulacağımızı ümit ediyoruz derler. Ya babalarınız sapıksa diyor Allah, ya şeytana uyuyorlarsa, ya onları şeytan sair bir azaba, yani çılgın cehennem azabına çağırıyorsa, ne haber, yine de aynen devam edecek misiniz? Bir grupsa hiç cevap bile vermiyorlarmış. İşte Nisa'da öğrendiğimiz şekliyle veya sudduna anke sududa, yan çiziyorlar. Görmek istemiyorlar. Mümkünse uğramıyorlar. Öyle bir yan çizip sırt dönüp kaçıyorlar ki hiç o bölgeye, hiç o semte bile uğramıyorlar. Maalesef ama bugün Müslümanların da Müslümanlara yaptığı bir iş. Açıkça utanmadan da diyorlarmış. Bir arkadaş var. Dili döndüğü kadar karşılaştığı insanlara doğru bildiği Kur'an'dır diye onu tavsiye ediyor, iyi bildiği sünnettir diye onu tavsiye ediyor. Etmeyin, bak çoluk çocuğunuzda, eviniz barkınızda, çevrenizde bunu öğrenmek zorundasınız. Mezarda genişlik, mizanda ağırlık istiyorsanız yaptığınızdan dolayı işte bundan başka yolu yok diyor. Anlatıyor, söylüyor, tekrar ediyor. Sonrası kolay. Adamdan kaçıyorlar. Ve gelip utanmadan diyorlarmış ki, vallahi eğer acil işimiz, zorunlu bir derdimiz olmasa senin dükkanın önünden geçmiyoruz, başka sokaklara dalıyoruz diyorlarmış. O da istemeden okuyor kendi kendine ama diyoruz ki birbirimize, onlara okumayalım. Yani onları böyle münafık gibi tarif eden ayetleri söylemek sadece kaçıracaktır, onlar bizim kardeşimizdir. Evet, hepimiz zavallı, hepimiz bakıma muhtaç, hepimiz yanlış içinde, hepimiz hatalarla dolu bir hayatın insanıyız ama gayret edeceğiz. Çünkü Kur'an'la beraberlik, çünkü sünnetle birliktelikten başka çare yok. Tekrar dönüyoruz 21. ayet baş tarafa. Ve izâ gîle lehum, deseniz ki bu tür insanlara, bilgisizce Allah konusunda tartışan insanlara, hidayette olmadıkları halde münakaşa eden insanlara, aydınlık bir kitap, kendileri ona dayanmadıkları halde Allah konusunda ileri geri konuşanlara deseniz ki, gelin ittebi'u ma enzelallah, Allah ne indirdiyse ona uyalım, Allah'ın gönderdiğine uyalım, kitaba ve sünnete uyalım denilince, burada peygamber bölümü yok ama ve iler rasul kaydıyla gelen ayetler de vardı aynı kalıpta, ondan dolayı birleştirerek söyledim. Onların cevabı şöyle, قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Olmaz, biz baba bildiğimiz adamlar var, sorup danışacağımız adamlar var. Hayatı kendileriyle düzenleyeceğimiz ve mutlu olacağımız adamlar var. Biz onlarla beraberlik istiyoruz. Onlara uymak istiyoruz. Onların peşi sıra gitmek istiyoruz. Onlarla bütünleşmek, birleşmek istiyoruz. Allah da soruyor. Evelev kâne şeytanu yed'ûhum ilâ adâb-i sâir. Ne diyorsunuz? Hani yoksa şeytan onları çılgın bir ateş azabına, bir cehennem azabına davet ediyorsa yine de buna rağmen devam edecekler mi? وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ اِلَى اللّٰهِ. Kesin kural şu, kurtuluş derdinde misiniz, babanızın dediğini dinleyince kurtulamazsınız. Eskiden buna atalar dini derlerdi de ben pek sevmeyince kullanmadım. Yani ne demek atalar dini? Yani atalar varmış, ataların dediğine göreymiş. Olur mu? Kur'an bana 3 tane babadan söz ediyor ki, bu babalarımdan birisinin cennet garantisi yok elbette, ben dualarımla onu cennette olmasını istiyorum. Değilse 2 babam konusunda Allah'tan garanti belgem var. Birisi annemin kocası babam, birisi İbrahim aleyhisselam babam, birisi de Adem aleyhisselam babam. Söyleyin, atam benim, Adem aleyhisselam, atam benim, yani İbrahim aleyhisselam, ben onların dini üzere olmak zorundayım zaten biliyorsunuz. Bu kelimeyi Allah kullanmıyor mu, Resulullah kullanmıyor mu? Millete ebiküm İbrahim demiyor mu Allah? Babanız İbrahim'in dini üzere olun demiyor mu? Küllüküm li Adem ve Ademu min turab demiyor mu Allah'ın Resulü? Yani hepiniz Adem'densiniz, Adem ise topraktandır diyordu. Onun için öyle genellemenin anlamı yok bence. Ama Allah'a rağmen peşi sıra gidilen babalar var ya, işte bu ayet onları anlatıyor. Allah'a rağmen değilse, ey sen baba, çocuğuna Allah'ın yolunda olmayı öğütlersen, senin oğlun, senin kızın, yani babanın oğlu olarak sen ve kız kardeşin, elbette biz Allah'ı değil babamızı dinleriz demeyeceksiniz. Demeyecekler. Peki neyi dinleyecekler o zaman? وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ اِلَى اللّٰهِ. Kim ki yüzünü Allah'a teslim ederse, kim ki özünü Allah'a teslim ederse, kim ki kendisini, bütün benliğini, yani o denilince akla gelen her şeyi Allah'ın planına, programına teslim ederse, fakat bunu yaparken وَهُوَ مُحْسِنٌ, yani Allah'ın huzurunda olma bilinciyle yaparsa, muhsin olarak yaparsa, Allah'ı görüyormuşçasına hareket eder, böyle icra ederse, فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى, kesinlikle kopması mümkün olmayan, dağılması mümkün olmayan, sapasağlam, muhkem bir kulpa tutunmuş ve yapışmış olacaktır. فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى. Bir başka ayet onun bir sıfatından söz ediyordu, hatırladınız mı? لَنْفِصَامَ لَهَا diye. Yani Bakara suresinde hani var ya 256. ayet, orada öyle denilmişti değil mi? Cidden o en sağlam bir kulpa yapışmıştır. Yani kopması da mümkün olmayan bir kulp. İstemseke, sımsıkı sarılmış. وَاِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ. Ve bütün işlerin sonu Allah'a varıp dönecek, o hükme bağlayacaktır. Nereye tutundunuz? Sağlam kulp dediğiniz neydi? Siz mi belirlediniz, yoksa Allah'ın ayarı mıydı o? Yüzünüzü Allah'a teslim ettiğinizde ihsan sahibi olarak bu mu sizin için bir sapasağlam kulp, yani urvetül vüska idi, yoksa siz kasanıza, kesenize, çevrenize, hısım akrabanıza, sosyal desteğinize, ekonomik mantığınıza mı güvenmiştiniz? Neydi derdiniz? Sonunda açığa çıkacak, her şey Allah'ın huzuruna gidecek. İşte oradaki hesap için bir kural. وَمَنْ كَفَرَ. Kim ki hakkı yok sayarsa, hesabı yok sayarsa, teslimiyeti yok sayarsa, Allah'a teslim olursa ancak urvetül vüskaya gideceğini yok sayarsa, dalga geçerse, ortadan kaldırmaya çalışırsa, o fela yahsun ke küfru, Müslümanları üzmesin. Peygamberi üzmesin. Onun küfrü, onun karşı gelişi, onun reddedişi bize problem olmasın. Çünkü ileyna mercuhum, onların hepsinin gidip varacağı, dayanacağı elbette Allah'tır. Allah'ın huzuruna çıkacaklar da fenunebbiuhum bima amilu, yapıp ettiklerini Allah onlara hesap olarak sunacak. Yani haber verecek, onları hesaba çekecek. İnnallâhe alîmun bidâti sudûr. Allah ki içte olanı, sadırda olanı, göğüste olanı, kalpte taşınanı en iyi bilendir. Peki ya Rab, sen buna rağmen bu kadar kafiri, bu kadar haini, bu kadar zalimi, bu kadar dinsizi, bu kadar imansızı, peki ama neden dünyada işini bitirmiyorsun dersek, nümetti'uhum galilen, bırakın biraz yaşasınlar diyor Allah. Yani çok az bir süre zaten dünya dediğiniz, bir gün kadar, bir günden daha az yaşamaları haşa Allah'a ne zarar verebilecek? Diyordu ki aleyhissalatü vesselam bir mübarek sözünde, bir şerefli sözünde, dünya ve içindekilerin Allah katında değeri bir sinek kanadı kadar bile yoktur. Şayet öyle olsaydı kafire bir damla su bile vermezdi ondan. Öyle olunca yararlansınlar biraz. Saltanatlarını sürsünler kendilerince, pişmanlıkları artar sadece. Allah'a mazeretleri de kalmaz. Ya Rabbi şöyle etseydin, bana da imkan verseydin demeleri hepten imkansızlaşır. Evet, nümetti'uhum galilen, biz onlara biraz imkan veriyoruz. Yaşasınlar bakalım. Sonra, sümmen addarruhum ila azabin galiz, çok katı bir azap, korkunç bir azap, dayanılmaz bir azap onları bekliyor. Üstelik mecbur olacaklar. Yani isterlerse değil, canlar isterse. Evet, mecburen korkunç bir azabın içinde bulacaklar kendilerini. Peki bu insanlar hiç mi duymadılar Allah'ı, peygamberi? Semavat ve arzı hiç mi bilmediler, görmediler? Hatta isterseniz sorun, vele inseeltehum. Men halakas semavati vel ard. Yani bütün gökler ve yeryüzü peki kim yarattı diye sorsanız bu insanlara, kesinlikle mutlaka cevapları Allah olacaktır. Le yekulun Allah. Tabi biliyorlar çünkü. Yani tanıyorlar. Beytullah diyenler, Abdullah bilenler, Allah'ın hatta Ebrehe'ye karşı dinini koruduğunu bilenler, bilmiyorlar mı gökleri ve yeri Allah'ın yarattığını? Peki ya Kur'an'ı Allah'ın gönderdiğini mi bilmiyorlar? Yok, biliyorlar da ekonomik dünyada kapitalist olduğu için yanaşmıyorlar belki de. Peki yani Allah'ın kadına ve erkeğe özel görevler yüklediğini bilmiyorlar mı? Öyle ama belki de biraz feminist takılıyorlar da ondan. Peki ama yani miras hukukunda Allah'ın şöyle, peygamberin böyle istediğini bilmiyorlar mı? Ama biraz mala mülke meylediyorlar da ondan. Yani materyalist takılıyorlar da ondan. Öyle değil mi yani? Evet, Allah'ı bilmiyor değil ki insanlar, bildikleri halde kul elhamdülillah, işte bunu bilmiyorlar. Yani bunu demek istemiyorlar. Allah'ı hamde layık bilmek istemiyorlar. Sadece yaratan bilsinler, peygamber göndermiş tarihte bilsinler. Sonra Kur'an tarihseldir deyip o güne, o döneme, o tarihe gömüversinler. Sonra göğü Allah yarattı bilsinler, yeryüzünün halikı Allah'tır desinler. Ama elhamdülillah'a gelince sadece onun dediği övgüye layık, ona yanaşmasınlar. Öyle değil mi? Bel ektaruhum la ya'lemun. Ama nedense bilmek istemiyor insanlar. Çoğu bilmiyorlar ya da bilmek istemiyorlar. İsterse bilmesinler ama şu bir gerçek. Lillahi ma fis semavati vel ard. Bütün gökler ve yeryüzünde ne var ne yoksa hepsi Allah'ın. İnnallâhe huvel ganiyyul hamid. Ama bunları Allah'a kullukta kullanmazmışsınız. Ne fark eder? Allah'ın ihtiyacı yok. Çünkü hem gani olan odur, hem de hamid olan odur. Yani Allah hem kendi kendine övgüye layık olandır, hem de Allahu Teala müstani olandır, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Benzer bir tabiri biz 12. ayette görmüştük. Hani Allah hikmet verirdi ya insana, bunu Allah'a şükretsin diye verirdi. Ama şükredenler kendi lehine Allah'a bir şey kazandırdıklarını iddia etmesinler. Peki ya küfrederlerse Allah'tan haşa bir şeyler alamayacaklar, Allah'a zarar veremeyeceklerdi. Çünkü fe innallâhe ganiyyun hamid idi ya, benzer tabirleri burada yeniden görüyoruz. İnnallâhe huvel ganiyyul hamid. Yani Allah her şeyin sahibi ama gani ve hamiddir de. Velev ennemâ fil ardı min şeceratin aklamun. وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرْ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهِ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ. Zümer suresi Kur'an-ı Kerim'i tanıtırken der ki Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen methani. Allah ki bir kitap indirmiştir. Tekrarlanan ayetler vardır. Birbirine benzer bu ayetler müşabih, müteşabihtir. Mesela Kehf suresini hatırladım hemen. 109. ayet. Kul diye başladı. Şöyle söyle. De ki şunun sözcülüğünü yap. Levkânel bahru midâden. Yani farz edin ki düşünün, oturduğunuz yerde ciddiye alın konuyu düşünün. Bütün denizler mürekkep olsa. Li kelimati rabbi, Rabbimin kelimeleri için. Kelime yasadır, kelime yazgıdır, kelime bilgidir, kelime Allah'a ait olandır. İşte bunları yazmaya bütün denizler mürekkep olsa. Lenefidel bahru, mürekkep olarak kullandığınız bütün denizler biter de, قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّ Rabbimin kelimeleri bitmez. Onlar bitmeden önce denizler biter. Hatta وَلَوْ جِئْنَا بِمِسْلِهِ مَدَدَ Bir deniz benzeri, denizler kadar bir deniz daha mürekkep bulsanız, yine de Allah'ın kelimelerini bitiremezsiniz. Yazmakla, söylemekle. O, Kehf suresindeydi. Bu da Lokman suresinde okuyoruz. وَلَوْ اَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ Kalemleri de belirlemiş bu ayet. Yani yeryüzünde ne kadar ağaç varsa kalem olsa. وَالْبَحْرُ Denizler de يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبَةُ اَبْحُرٌ Bir yedi deniz daha ekleseniz üzerine, bir deniz değil, denizler kadar deniz daha ekleseniz, bir yedi deniz daha ekleseniz, sonuç, مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّٰهِ Allah'ın kelimatı bitmez. Yaza yaza yazsanız, çize çize çizseniz, denizleri bitirinceye kadar bir deniz, bir deniz daha bitirseniz, yedi deniz bitse, bütün ağaçlar kalem olup onlarla yazmaya devam etseniz, yani yine de Allah'ın kelimelerini bitiremezsiniz. اِنَّ اللّٰهِ عَز۪يزٌ Hakimun, Allah ki azizdir, izzet, şeref sahibi, güç ve kuvvet sahibidir, mutlak galiptir, yenilmez bir ilahtır, hakimdir, hüküm sahibidir, hayata karışandır, hikmet sahibidir, her şeyi yerli yerincedir ve de hakimiyet sahibidir, etkin ve egemendir. 20. ayette Allah'ın nimetlerinden söz edilmişti. Allah'ın nimetleri yanında bir de kelimeleri varmış ki, denizler dolusu mürekkep olsa, yaza yaza, kalemler bitse, denizler bitse ama Allah'ın kelimeleri bitmezmiş. Mesela siz de biliyorsunuz değil mi öyle kimi nimetleri? Kaybedince anlıyorsunuz, meğer bir geçim nimeti varmış. Kaybedince anlıyor musunuz bir küçük parmak nimeti veya bir mide nimeti, bir sıhhat afiyet nimeti, bir uyuyabilme nimeti, bir ağzınızı aldığınızı fark edebilme, burnunuza yaklaştırdığınızı duyabilme nimeti varmış değil mi? Ve diğer nimetler, nice nimetler, daha nimetleri sayamadınız. Bir de onun ötesi var mı? Peki hepsi bizim emrimize amadeydi ya zaten. Ma fis semavati ve ma fil ard. Hepsi sakhara leküm demişti ya Allah. Hepsini sayacaksınız. Bunların sayılması da ayrı bir nimet galiba. Der ki, her nefeste iki nimet vardır. Yani bir nefes alıyorsunuz, nimet ki yaşamanız gerekiyor. İki nefes veriyorsunuz ki onu verip yaşamanız gerekiyor. Her nefes iki nimeti taşıyor. Peki, her nimetin de şükrü vacip ya, şükretmeniz gerekiyor. Kadru kıymetini bilmeniz gerekiyor. Bu da ayrı bir nimet. Söyleyin şimdi, artık Allah'ın nimetlerine şükredebilme, tam şükredebilme imkanımız var mı? Ve kelimelerini yazacaksınız. Kelimeleri yasalarıdır, yazgılarıdır. Yani maddenin en küçük parçasına atom diyorlar, ondaki düzenden başlayın yazmaya isterseniz. Ağaçtaki suya kadar, hatta hani şöyle odaları süsleyen sarmaşıklar olur ya, arkadaşım biri deneme yapmak istemiş, şöyle bir taraftan bir iğne batırmış, 3-5 gün sonra, yani kısa süre içinde, bilmem hangi ucundan çıkmış iğnenin ucu. Yani birdenbire içinde hareket etmiş ve ta falan yere kadar. Peki o da Allah'ın yasası mı? İnsanın sevgiyle hareketleri, sevgisiz kaybettikleri, elde ettikleri, nikahla kazandıkları, nikahsız kaybedecekleri, çocuğa yönelik, anne babaya yönelik yasaları ve yazgıları Allah'ın, evrensel yasalar ve yazgılar, bireysel ve toplumsal alandakiler, ekonomik ve sosyal belirlemeler, kısaca Allah adına diyebileceğimiz her şey. Ama söyleyin, ta insanlığın ilk gününden bu yana insanlar hep bunu yazmaya devam etmiyorlar mı? Buldular mı? Sonuna vardılar mı? Devam edecekler, etsinler, sonuna varamayacaklar, nice bilmedikleri açığa çıkacak. Bırakın gökyüzünde bilmediklerini, yeryüzünde de bilmedikleri açığa çıkmıyor mu? Madde adına bilmedikleri, insan adına, eşya adına bilmedikleri, kalp adına, ciğer adına bilmedikleri açığa çıkmıyor mu? Bakın baştan sona tüm evren, bütün varlıklar Allah'ın yasaları ve yazgılarıyla işleyen bu hayatın yazıya dökülmesini düşünün. Yazın, bitiremeyeceksiniz. Çünkü Allah aziz ve hakimdir. مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ Bilin ki, sizin yaratılışınız, ölüp yeniden diriltilişiniz, hepinizinki Allah adına bir kişi gibidir. Bunu bilin, bu kadar kolay. Ve Allah o zaman işte sizi hesaba çekecektir. اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ İşiten, bilen, duyan, gören, haberdar olan Allah sizi hesaba çekecektir. Şimdiden söylüyor çünkü Rahman ve Rahim'dir ve ona göre hazırlanın istiyor Allah. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ